Ayrım 12.
Daha yeni aymaya başlayıp da yer yuvarlığında olup bitenleri yeni yeni kavradığı günlerde gençliğin kaçınılmaz ataklığı, gözü kapalılığı ile taptıkları, daha doğrusu tapmaya zorlandıkları şeyler sonraları bir yüz karasının dayanılmaz tortusuna dönüşmüştü. Uzun yıllar boyu düşündü sonra, aldatılmış bir kuşak mıydılar? Yalnız Türkiye ölçülerinde değil, dünya boyu düşülmüş bir yanılgının kurbanı olmak mıydı bu? Yürekten saygılı bir özlemle anımsayıp düşlediği Müslüm'ün uğruna canını verdiği ortak kavgayı yürütürlerken birlikte meğer ne çok yanlışı da yüklenip taşırlarmış. Müslüm'ün o güzel insanın ağır özverisi boşuna mıydı? Doğrulardan yararlanmanın ayrıcalığı yalnız korkakların mı? Olar günü yol boyunda mermercinin ilerisinde saatlerce dikilip duran Nazif'e bakarken önce biraz şaşırmıştı. Sonra gülmek gelmişti içinden. O anda kimselere karışmadan tek başına orada beklemek, telde gezilmek kadar beceri isteyen bir iş gibi görünüyordu. Gidip konuşmak bile geldi içinden. Ne konuşacaktı? Sonra kızmaya başladığında gene gidip bir şeyler söyleme isteği duymuştu. Söyleyeceği şeyleri de biliyordu artık. Koşturmaları arasında Yurdagül göstermişti köşeye tünemiş Nazif'i. Levent'in babası da oradaymış. Yurdagül tutuklu o günden beri. Güvenlikteki yiğit davranışını kutlamak için değil, ona Levent'in babasını anlatmak için şimdi burada olmasını ne çok isterdi. Levent ile olduğu gibi kafaları pek uymamasına karşın korka korka seviyordu Yurdagül'ü. Ne yapacakları bilinmez bu delilerin. Binbir kuşkuyla kızıp durmuştu ilk günler, alıştı sonraları. Biz akıllı davranıp da nereye vardık? Türkiye'nin içine atıldığı kanlı serüven o kadar çok yönden kaçınılmazdı ki bu çocukların suçunu abartmak acımasızlık. Bunların payına da bu düştü. Oğluyla uzun yıllar boyu didişmeden sonra yorgun argın vardığı umarsız konakta bir yazgıya boyun eğmenin yıkıntısı kadar gelecek bir şenliğin parıltısına da duyumsama çabasındaydı. Bu yollardan düşe kalka bir yerlere varacak bu ülke. Niye aldatılmış kuşak sayılalım biz de? Karşılarına dikilip kavga yürüttüklerimiz o günde bugünkü gibi kapkaranlıktı. Yanlışlarımız, diyelim suçlarımız onları aklamaz. Bizim suçumuz kendimize karşı. Olgun'un yıllar süren tanıya varma sürecindeki akıl almaz kıyımların, birikip kalan pisliklerin öyle bir ağırlığı vardı ki acı gerçeği böyle açıklıkla söyleyivermek, yüreğindeki içten içe sancımayı dindirmek şöyle dursun daha da artırıyordu. Saman pazarında bir arkadaşının götürdüğü bahçeli, avlulu, eski bir Ankara evinin linyit sobasıyla ısıtılmış izbe odasında bir iki yaşlı işçiyle ilk kez öğrenip söylediği devrimci marş kulağında hep aynı coşkulu tınısıyla sürüp gitmişti. Din farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz. Doğduk sanki bir anadan, anamız amele sınıfıdır, yurdumuz bütün cihandır bizim. Atıldık bu son şanlı kavgaya. Başta bayrağımız Leninizm, bayrağını yükselt, daha daha yükselt, yükselt bayrağı yukarı. Bugüne vuralım, yarını kuralım, kaldıralım sınıfları. Uzun yıllar sürmüş, insanca bir düş müydü bu? Sözcükler eskimiş, kavramlar çeşitli yorumlara uğramış, kimileriyle hiç de aynı anadan doğmadığını ne acı deneyimlerle anlamıştı ya, marşı içinden mırıldanırken şu anda da duyuyordu. Yüreğini tümüyle kaplayan ısıda ne düşme olmuştu ne azalma. Nasıl uyanılmaz bir düştü bu. Geniş halk kesiminin ürkü dolu suçlamayla adını anmaktan bile korktuğu bir ülkede simgeye dönüşmüş bir sözcükten yürek dolusu onur duyuyordu. Kulağında derinden derine bugün de çınlayan marşları bağıra çağıra söyleyebilirdi aynı heyecanla. Belki biraz buruk. Kavga sesleri geliyor köylerden ve şehirlerden. TKP'miz ilerliyor. Bugün esir, yarın her şey. Hey hey, bugün esir, yarın her şey. Adımlar sarsıyor yeri. Yürüyoruz kurmak için işçi köylü Sovyetleri. Bugün esir, yarın her şey. Evet, gene yarın diyoruz. İlk duyduğunda günlerce ağlamıştı annesi. Kızına sonsuz bir güveni vardı. Gülşen'i kötü şey yapmazdı ama peki bu komünistlik? Uzun süre ne kendi söylemişti o sözcüğü ne kimseye söyletmişti. Bir yakınlarını evden kovmuştu bu yüzden. Komünist demişler kızına. Kurban olmuşlar Gülşen'inin tırnağına. Melek gibidir o. Şaka konusu olmuştu aralarında epey süre. Stalin'in ölümünden sonra ortaya dökülen yüz karası kanlı olayları düşünürken annesinin sözlerini acı acı anımsamıştı. Melek değildi kuşkusuz ama canavar da olamazdı. Olaylar gelişip doğrular su üstüne çıktıkça vardığı gerçek daha da acıydı, daha da irkilticiydi. Canavarca olayları yaratan hiç de canavar değil. Tarihte kansız devrim yok. En insanca dünyayı kurmak için savaşan kendi insanlarına böylesine acımasızca kıyan devrim de yok. Kimler kimlere neler etmiş? En ağrına giden de bir zamanlar burjuva yalanları diye iğrenerek karşı saldırıya geçtikleri çoğu şeyin doğru çıkmış olmasıydı. Tarihler boyunca milyonlar milyonlarca insanın yüreğinde yer tutmuş, kardeşçe eşitlik özleminin yasallığını nasıl utanmasızca bir ikiyüzlülükle hem de inananlarla alay eder gibi çiğnemişler. Neredeydi yanılgımız? Uzun yargılamalar, çeşitli taşlamalardan sonra şuna vardı. İnandıklarımız değil, inanmadıklarımızdı yıkılan. Yapmak istediklerimiz değil, yıkmak istediklerimizdi. Baskıyı, soygunu, yalanı, hangi koşulda olursa olsun kimse gerekli, zorunlu gösteremezdi artık. Acılar ırmağından geçiyordu insanlık. Karanlığın ötesinde hiç sönmeyen ışık vardı. Semih Deren'le sevgiye dönüşen dostluklarının temelinde bu buruk gerçeği ortakça saptamaları yatıyordu belki. İşin daha da acı yanı, o günlerde getirdiği içten eleştirileri bir türlü sindiremeyen, sindirmek belki de işlerine gelmeyen, örgütün tepesine tünemiş, yıllardır ülkeye yabancı bir iki eski yöneticinin kendisini örgütten atmaları, bunu dış basımlarında, radyolarında açıklayıp yaymalarıydı. Yasladığı örgüt bağı polis makamlarına hem de yetkili ağızlarca açık seçik bildirilmiş oluyordu. Hiçbir yasal kurala dayanmadan verilmiş bu partiden atma kararına karşı acıyı içine atıp susmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Düzmece yargılamalarla adam karalamanın, yok etmenin bir küçük örneğiydi kendini uygulanan. İktidarda olsalardı ya kampa ya ipe göndereceklerdi demek. Umutsuzluğa düştü düşecek günlerinde Semih'in sevecen desteği yardımına yetişmeseydi, ne inanarak yaptığı mesleği ne Levent'in varlığı bazı delice kararlara varmaktan kendini alakoyamayacaktı belki. Yaşamına son vermek gibi. Bu işin yanlış olduğunu çok iyi bilmesi, uzun uzun, ciddi ciddi düşünmesini engelleyememişti, çünkü umarsızdı. Dünya ile birlikte burun buruna geldiği tarihsel yıkımdan daha kendine gelememişken, şimdi de bu. Pislik sürüp gidecekti demek. Yapabileceği tek şey, bu aşağılık yaratıklara yaşam boyu yürüttüğü kavganın verdiği güçle yazılı bir bildiri bırakmak, kişisel çıkarlar için verdikleri büyük zararları sergileyerek, herifleri belgeleriyle en ağır biçimde suçlayıp kendine kıymaktı. Akılda kalacak tepki gösterme çabasıyla bir Budist rahibi gibi kendini yakmaktı bu. Gülünçtü belki ama hiçbir gün kendisine gülünç görünmemişti. Dayanamayıp tek açtığı kişiydi Semih. O gülünç bulsaydı, alayı almaya kalksaydı yapacaktı belki de. Tersine çok ciddi dinlemişti Semih. Evde yalnızdılar. Yeni çıkan bir tarih kitabıyla gelmiş, yanlışlarından söz ediyordu. Anlattıklarını duyunca kitapla, kitabın yazarıyla alayını yarıda kesip karşısına oturmuş, bir an dalgın kalıp düşünmüş. Böyle bir şeyi lütfen yalnız yapma demişti. Beni de inandır, birlikte yapalım. Gizlice alay ediyordu belki de. Kolay mıydı onu kandırmak? Semih'in sıraladığı nedenler daha güçlü, daha gerçekçiydi. Kavgadan kaçmak değilse çekilmekti bu. Kavga sürüp gidiyordu. Bu tür budalalıklarıyla bu siyasal asalaklar kendilerini iyice yalıtlayıp yalnızlığa gömülüyorlar. Ülkede gittikçe kabaran devrimci devinimin dışına düşüyorlardı. Sizler asıl şimdi gereklisiniz demişti. Birkaç sayfalık dokunaklı kalıt bırakıp canına kıymakla görevini yapmış mı olacaksın? Haklı görünmüştü Semih. Devrimci örgüt gizemi içinde coşkucu özveriler dönemi, içtenlikle ama bağnazca bağlılık günlerimizle birlikte kapanmıştı belki de. Olup biteni anlamamış gibisin demişti Semih. Bu tür coşkulu özveriler hep devrimci süsüyle ortaya çıkmış siyasal haydutların işine yaramış. Gidenlerin enayiliğine kıs kıs gülmüşlerdir, satırlarını biraz daha bilemişler. Kimlerin işine yaramış olursa olsun o dönemin içinde hep saygıyla koruduğu özlemiydi o ölesiye kutsal coşkulu bağlılıklar dönemi. Genç üniversite öğrencileri yanlarında zehir saklamayı önermişlerdi örgüte. Güvenlikte işkencede, konuşmadan gerekirse yaşamlarına son vermek için. İzin verilmemişti. Sonra soruşturmasında sayfalar boyu bildiğini bilmediğini polise sayıp döken genel sekreterin cezaevinde hem de kahramanlığına söz ettirmeden dolaştığını görünce de yıkılmışlardı. Aynı kişi dışarı kaçmış, şimdi de şunu bunu örgütten atmaya kalkıyordu. Sen doğrusun demişti Semih'e. Bunalım geçirdim belki de. Hangi biçimde olursa olsun kavganın dışına düşmemek gerek. Yapılacak bunca iş varken... Gözlerini aralayıp baktı. Kahveye dolmaya başlamış görüşmeci kalabalığı içinde bekleyen tanıdık yüzlerden kaçar gibi yine yumdu gözlerini. Kimseyle konuşma gücü bulamıyordu kendinde. Çoğunu, belki de tümünü seviyordu bu insanların. Hepsine saygı duyuyordu. Ara sıra sinir gerginliğiyle tutarsızlıklara düşseler de inanılmaz dayanışma örneği göstermişlerdi. Son yolu kapama olayında da öyle. Birazdan Nazif gelecek, namuslu insanların arasına karışıp Levent'in karşısına dikilecek. Hem de benim iznimle. İncelik gösterip bildirmiş sana, olmaz desen gelemeyecek miydi? O da babası. Ama ben annesiyim. Evet, annesisin. İstediğin anda dikilebilirsin karşısına. Yüreğine en ağır taşı korsun. Kimi duygusal değerlerinden arınman yeter. acımasızca vur. Biliyordu. Bunları düşünmek de duygusallıktı. Aklın kararları da duygu ögesinden yalıtlanamıyor ki. Kimin ayrıcalığı var bu konuda? Gülşen abla, merhaba, nasılsınız? Yurdagül'den haber var mı? Korkarak açtı gözlerini. Savuşturur gibi yanıtladı. Başını çevirip biraz daha gömüldü kuytusuna. Bu gencecik kızların, oğlanların, abla deyişine takılsa da için için seviniyordu. Yaşlanmış, yaş dönümü günlerinde de geride bırakıyordu artık. Kendini hem kadınca korumaya çalışmıştı, hem doktorca. Kendine çeki düzen verip özen göstermesi gençliğine değil de daha sonraki yıllara rastlıyordu. Semih'in ara sıra takılma konusuydu bu. Örgütten çıkarmaları yaradı sana demişti. Kendinden epey yaşlı olmasına karşın, yaşama sımsıkı bağlı bu büyük adama kadınca mutluluklar tattırmakla da yükümlü sayıyordu kendini. Özeni biraz da bu yüzdendi. Bıktığını, baş çevirmediğini gördüğü ya da sezinlediği an, bir yanının sessizce çöküvermesinden korkuyordu. Nikah bağına yanaşmamıştı. Semih de üstelememişti. Yalnız bir gün, öyle korkuyorum ki demişti, bir gün buradan taşınıp gidivereceksin diye. Mutluluk kadar boşluluk da duymuştu bu sözlerini. Delirdin mi ben demişti gülerek. Öyle evi nereden bulurum? Kiralar ateş pahası. Zorlamayan, usandırmayan bir sevgiyi bölüşüyordu bu adamla. Önemlisi de yormayan bir sevgiyi. Karı kocalara benzemeyen yanları iki ayrı evde, iki yatak odalarının olması değildi sadece. Bağımsız iki ekonomi sürdürmeleri de değildi. Para sorunları yoktu ikisinin de. Konuşmaya, yazışmaya dayanmayan cinsel bağımsızlıkları, özgürlükleri de değildi belki. Bu özgürlüğünü hiç kullanmamıştı. Semih'i de pek sanmıyor, merak da etmiyordu, dayanılamayacak bir anda birbirlerini kollamak gibi bir yükümlülüğün altında ezilmemekti. Sevgiye de, sevgisizliğe de istemenize karşın ara veremiyorsanız, yitiren sevgi oluyor sonunda. Birbirlerine üst üste uğramadıkları günlerden sonra nasıl sıcak, nasıl anlayışlı yaklaşımla birleştiklerini düşündükçe içi titriyordu bu uyum bozulmasın diye. Evet, bu da benim bireyci yanım. Kimseye de öneremezdi. Ne sıkıntılı yollardan geçerek varmıştı bu lükse. Bu yolu biraz da koşulların elverişsizliği açmıştı belki. Semih'in yıllar önce ayrıldığı karısından yetişkin iki kızı babalarına hep evliliklerinden sonra bile sağlıksız denecek ölçüde düşkünlük göstermişlerdi. Öyle boş şeylerdi ki analarına benziyor olmalıydılar. Onlarla bir an birlikte olmayı düşünemezdi. Son yıllara kadar da evde Levent vardı. Başıyla büyüdükçe her konuda, her yolda karşısına dikilen Levent. Ortaokulla birlikte uysallığı da yitip gitmişti Levent'in. Sert tepkiler gösteren, inatçı sinsi alaylara kalkıp damarına basan bir oğlandı. Gene de hiçbir önemli sorun yaratmamıştı. Okulda hep başarılı ola gelmişti. Bağırıp çağırdığı olmuştu ya, dövdüğünü hiç anımsamıyordu oğlunu. Yalnız dayağa karşı olmasından değildi. Niye dövsündü? Daha lise 2'deyken bir arkadaşıyla esrar içtiklerini gelip kendisi söylemişti. Bir deneyeyim demiş. Öyle çok sözün etmişler ki. Başlayıp bir sürü içtiği sigarayı da kendiliğinden bıraktı. Asıl sorunlar üniversitede başlamıştı. Bir gece geç vakit gelip de karşısına ''Seni niye partiden kovdular anne?'' diye çıkmasıyla ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacağını sezer gibi olmuştu. İçkili sanmıştı önce, değildi. Sonra ağrına gitmiş, sevindirmiş, canını sıkmış, onurlandırmıştı. O güne dek konuştukları siyasal konular genel şeylerdi daha çok. Küçük yaşından beri evde görmeye alıştığı, sevecen yaklaşıp kendisiyle arkadaşlık kurmuş Semih amcasıyla annesinin siyasal söyleşilerini dinler, söze seyrek karışırdı. Yan evdeki Semih amcasının ya da kendi evlerinin kitaplıklarındaki Marksist yayınları sessizce okuduğunu, ara sıra annesine ya da Semih'e sorular sorduğunu gördükçe çocuğu hiç etkilemek istemeden işin nereye varacağını biraz da merakla izlemişti. İşin sonu gelip buraya varmıştı. Oysa ülkedeki yasa dışı en eski Marksist-Leninist parti konusunda oğluyla konuştuklarını hiç anımsamıyordu. Pıtrak gibi fışkıran sol fraksiyonlar üzerine Semih ile dertleşmelerine, yakınmalarına oturup sessizce dinleyen Levent'in karışık bir şeyler dediğini de. Levent'in sorusuyla bir ateş düşmüştü içine. Unutmuş, görmezden gelmişti bu çocuğu, görevini yapmamıştı. Şimdi ne kadar güçtü bu sorunun yanıtını vermek. Hiç tanımadığı birilerini kötüleyeceksin, yatsıyamazdı da. Neresinden başlaması gerekiyordu? Gülmeye çalıştı. Hem kadınsın hem deli doktorusun diye attılar. Ne yapsınlar böyle birini dedi, alaylı izlenimi verme çabasında bir sesle. O gün Levent'e anlattıkları, sonra çok sudan şeyler gibi görünmüştü kendisine. Temelinde yatan, yönetimi şu ya da bu yoldan eline geçirmiş kişilerin eleştiriye kapalı olmaları, daha doğrusu eleştiriden korkmaları, çevrelerine topladıkları dal kavuklarla örgütü soysuzlaştırmaya götürdükleri gerçeğini anlatmıştı. Bu ortamı yaratan yapısal nedeni, nedenleri açık seçik belirtmemiş sayıyordu kendini. Sovyetlerin geçirdiği acı denemeleri de anlatması gerekirdi. 20. 22. kongrelerde açıklanan doğrular, yerli yerine konulmadan, gücünü, esinini oradan alan kişiliksiz 3-5 adamın tarihsel bir örgütü nasıl çıkmazlara soktuğunu açıklamak kolay değildi. Sovyet Partisi'nin eleştirisiyle başlamak da, her şeyi yeni öğrenen genç bir adama sindiremeyeceği şeyleri birden yüklemek olacak diye korkmuştu. Konuşmaları çok genel, birkaç yetkilinin kimliklerini irdelemek gibi kişisel nitelikte kalmıştı böylece. Gene de doyum olmuştu kendisi için. Yaşamındaki en önemli bir sorunu kısıtlı ölçüde de olsa oğluyla konuşmuştu. Artık başlamışlardı. Bunun hiç de bir mutluluk döneminin başlangıcı olmadığını sonraları acı acı anımsamıştı. Yakınmıyordu. Kaçınılmazdı bu. Ülke adına duyup Semih'le sık sık yineledikleri kaygıları gün günden artarken, yanı başlarında yumurtasını kırıp uçma çabaları gösteren yırtıcı kuşun ayrımına neden sonra varmaya başlamışlardı. O geceden sonra Levent'le bu konuda gene yüzeyde sayılabilecek konuşmalar geçti aralarında. Sezinlediği bir gerçekle tedirginliği artıyordu. Öğrenme çabasıyla sorduklarıyla bu çocuk saklamaya çalıştığı bir şeylerini kanıtlama uğraşında gibiydi. Gerçekten var mıydı böyle bir gizli yan? Neydi? Levent'e daha yakın olma çabaları pek bir sonuç vermemiş, bir bakıma oğlanın aralarından biraz daha çekilmesine neden olmuştu. Marksist terimleri sık sık, çoğu kez de suçlama aracı olarak kullanıyordu. Rahatına düşkün küçük burjuva demişti Semih'e bir gün. Gülerek şakaya getirme çabalarına karşı da katı, soğuk bir sessizlikle karşı koymuştu. Olur olmaza aldırmayan babacan görünümü altında, duygulu kişiliğiyle Semih'in belli etmemeye çalışması, sevgi ilişkileri içinde ola geldikleri Levent'e kırıldığını saklamasına yetmemişti. Bu saygısızca saldırıyı nasıl karşılaması gerektiğini Gülşen de bilememişti bir türlü, kala kalmıştı. Söyleyeceği her söze çok sert tepki alacaktı bu oğlanda. İçine korkular dolmaya başlamıştı. Bu çocuk almış başını bir yerlere gidiyor, ancak öğreti alanında çıkabilirdi karşısına. Sormasını beklemiyordu artık. Levent'i sık sık tartışmaya çekiyor, çeşitli sorunlardaki açıklarını, yanlışlarını yakalamaya, gücü yettiğince oğlunu doğru çizgiye yöneltmeye çalışıyordu. Birkaç gün sonra belki de haklısın demişti. Semih de ben de rahatımıza pek düşkün küçük burjuvalar izlenimi bırakıyoruz. Ancak bir kişinin sınıfsal konumunu belirleyen salt düzeysel görünümü ya da sözünü tamamlamasına kalmadan kesti Levent. Yanlış dedi. Kişisel konumunuzdan söz etmedim ben. Siyasal konum. Önemli olan siyasal konum. Kişisel yeğlemenizin ötesinde ülkece düşünmüş bir yanılgı. Kağıt kalemle, parlak bir iki sözle, yanık marşlarla sınıf kavgası yürüttüğünü sanmak. İster gizli yapın bunu, ister açık. Ne değişir? Oportunizmdir bu. Küçük burjuva konformizmine batmaktır. Gerçek savaşı yürütmek gerek. Kaygılarının gereksiz olmadığı çıkıyordu ortaya. Levent'in doğrultusu belliydi artık. Sonradan Semih'in de karıştığı konuşmalar hep o eksende dönüp durmaya başlamıştı. İşi silahlı savaşa götürmedikçe bir yere varılacağına inanmıyordu Levent. Ülkede bir iki bu yolu tutanlar hemen yenilivermişlerse beceriksizliklerinden, işi gereği kadar ciddi tutamamalarındandı. Yapılacak şey, yanlışlardan çıkarılacak derslerle yola yeniden daha bilinçli koyulmaktı. Yarım yüzyılı geçkindir yineleyip duran, korkak, devrimci gevezeliklere ülkenin dayanması artık beklenilemezdi. Çökmekte olan burjuvaziye yardım elini uzatmaktı bu. Bir vurumluk canı kalmış bu pis heriflerin. Konuşmasını pek sevmeyen oğlunun konu açıldı mı karşı düşünceleri, önerileri uzun uzun, kesin kes, öğretisel dayanaklarıyla yanıtlamalarını, tartışmalarda ödün vermez katı tutumunu anlaması önce kolay, sonra da güç olmamıştı. Biz de böyle değil miydik? Bizim çevremiz daha da dardı. Partinin gizli dağıttığı 3-5 broşürden, kitapçıktan başka neyi okuyabilmiştik ki? Yabancı dilimiz de yoktu bunlar gibi. Haşette satılan Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarihi ellerine geçtiğinde şaşkına çılgına dönmüşlerdi. Lenin'in hemen tüm yapıtlarının özeti, yazıldıkları döneme göre tarihsel yorumlanmaları yer alıyordu kitapta. O kuşakların öğreti dağarcığıydı bunlar. Bir de Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın nasılsa saklanabilmiş Marksist yayınları. Türkçe'de kapitalin iki çevirisi olacak diyene deli derlerdi o günlerde ya da polis kışkırtıyor. Bugün yüzlerce Marksist kitap arasında 18'indeki devrimciler özgün öğretiler yaratma peşinde. Böylece de bugünlerin acısını yaşar olduk. Bu kestirmecilikle yol daha da uzayacak Leventciğim dedi bir gün Semih. Anlamadığım şu, niye bu evecenliğiniz? Biz yapsak hadi neyse vakitleri yok derler. Sizin önünüzde koskoca bir yaşam var. Aynı alaylı soğuklukla baktı Levent. Peki, önünde koskoca bir yaşam olduğu yıllar ne yapıldı Türkiye'de dedi. Korkuyla silmekten başka. Sesini alçaltıp evlerde gizli gizli devrimci marş söylemeyi yiğitlik sandı en kaba dayısı. Kendini güç tutuyordu Doktor Gülşen. Aslında bağırıp çağırmaya da gücü yetmiyor, gönlü el vermiyordu. Bizi yatsıyorlar. Doğru olan, tarihin doğasına uygun olan da bu. Saçma. Hiç de öyle bir doğası yok tarihin. Tersine, geçmişi doğru bilmek, yaslanmak zorundalar. Ayrıca da yanlış yoldalar. Evet ama cezaevlerinde yılların bir türlü bitmediği durağan bir tarih parçasına zorunlu bir başkaldırı bu belki. Hep anımsıyordu. Belki de yanlış yaptık, hep bilimsel kalalım diye demişti bir gün en eski kuşaktan, onlarca yılını cezaevlerinde geçirmiş yaşlı bir devrimci yarı takılarak. Saldırıp ölmek doğruydu belki, dağlara çıkmak. İzilmiş kuşakların siyasal bilinçaltı ortaya çıktı bu çocuklarla. Başka ülkelerde bilimsel yola varılmadan, arayıp bocalamalar döneminde yaşanmış bu gözü kara, bilim dışı arayışlı atılımlar. İşçi sınıfı öğretisine yamandı bugün bizde. Bir iki ülkede başarı kazandılar, faturayı bize ödetecekler. Bak Leventciğim dedi Gülşen, Ortaköy'de en kara günlerde devrimci geleneği sürdürmüş dramalı, kavalalı tütün işçileri vardır. Yunanistan'dan mübadil gelince bir büyük Rum konağını üç kardeş bir aileye vermişler. Bir parçası da hazinede kalmış. 40 yıl sonra o hazine payı dert oldu başlarına. O günler gülünç denecek kadar küçük olan ederi şimdi ödeyemeyecekleri boyutlara varmış, kıvranıp duruyorlar. O zaman niye ödeyip almadınız tümünü dedim en yaşlılarına. Abi Gülşen dedi adam acılıkla, biz bilir miydik dünya devrimi bakağı uzayacak? Bugün yarın beklerdik. Söylerken de düşünüyordu. Durağan bir ülkenin devrimci düşü, bugün yarın beklenen dünya devrimi mitosuydu demek. Öyle iyi anlamıştık adamı, o günleri o da biliyordu. Mutlu bir acılık vardı adama gülüşümde. Sevecenlikle takılarak anlattıklarını Levent donup dinledi. İyi dedi, sen akıllı davranıp tümünü aldın evin. Ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu bu çocuğa. Dayanma gücünün sonuna gelmişti sanki. Oysa biliyordu işin daha başlarında olduklarını, gene düşünüyordu. Dünya devrimini beklerken, Türkiye'dekiler bildiri dağıtıp gizli gazete çıkarmaktan başka ne yapıyorlardı peki? Onu da doğru dürüst becerebilseydik, Nazım'ın dizelerindeki gibi, nereden nasıl geleceğini bilmeden, gelecek dehşetli güzel günlere inanıyorduk. Dünya devrimiyle, dünya kurtulunca nasıl olsa Türkiye'de kurtulacak güvencesiyle. Müslümanın mahşer gününe inanması gibi. Dünya devriminden söz etmiyor bu çocuklar. Türkiye'de devrim diyorlar. Doğru yanlış, sözcüğün hiç değilse yüzeysel anlamına uygun yola yüreklice atılıyorlar. Ben de evin son taksitini geçen yıl ödedim. Acı acı gülüyordu hırsından. Ne saçma şeyler düşündürüyor bana bu pis oğlan.